Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te yine bir trafik saatinde şarjımız yerinde ve siz değerli dinleyicilerimizin bitmekte olan şarjlarını fullemek üzere buraya geldik. Atalar Hocam, Bilgehan Başkan ve ben, sohbetimiz birazdan başlıyor. Şarkılar, türküler, muhabbetle trafik saatinin şarjındasınız, ayrılmayın.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam, geçtiğimiz gün şeyi konuşuyorduk burada. Alıp başımızı gitme ihtiyacı. Bir insan hakkıdır hocam, başını alıp gitmek, evet. Bence. Her insan darlandığı zaman alıp başına gidebilmeli. Fakat şöyle bir engelimiz var. Başımızı alıp gidebileceğimiz yer sayısı o kadar az ki yurt dışında. Özellikle Avrupa'da bir Sırbistan'a gidebiliyoruz, bir Makedonya'ya gidebiliyoruz. Bunlar Avrupa bile sayılmıyor yani aslında bakarsan. Avrupa dediğin zaman Fransa'dır, İtalya'dır, Hollanda'dır mesela yani.
Evet.
Buralara vize uygulamaları bizi biraz oyalayan şeyler. Yani vize randevusu bile bulmak, yani bırak vizeyi almayı. Vize randevusu bile bulmak pek çok insanı uğraştıran bir süreç. Ha, şimdi vizeciler var. Vizeci kardeşlerimiz bu işlerden para kazanıyorlar. Güzel de iş yapan vizeciler vardır ama bir yandan da baktığın zaman atıyorum bir vize başvurusu o ülkenin resmi vizecisinde 80 euro iken vize muamelecisi 320 euro, 400 euro falan gibi rakamlar.
O kadar oldu mu?
Hocam var. Çılgın rakamlar isteyen vizeciler duydum yani. 300 euro, 250 euro böyle uçuk rakamlar istiyor ki emektir, o da hakkı olabilir çünkü zor. Yani vize almak da kolay bir süreç değil maalesef. Şimdi buradan bir fikir ortaya atmıştım ben çünkü muhtemelen bu fikir de devletimizin aklına gelmiştir. Dedim ki madem vize alamıyoruz, hadi hepimize yeşil pasaport dağıtsın devlet. Yani önüne gelen yeşil pasaport da gitsin. Çünkü kim anlayacak yani, Avrupalılar ne bilecek, bu adam doktor mu, radyocu mu bilmez.
Ama orada trafik artacak, gelen giden çoğunlukta yeşil pasaport olunca orada bir sıkıntı çıkarır herhalde.
Hocam ben de böyle düşünüyordum ama araştırmamın sonucu, ben bu olayı kafaya taktım çünkü şöyle bir yere vardım hocam. Bir şok edici bir gerçekle karşılaştım. Şimdi Türkiye'de yeşil pasaport sahibi olan insanlar var. Doktorlar, işte belli bir...
Avukatlara falan da galiba var artık.
Bu ara mimarlara falan da verileceği gündeme göre yavaş yavaş büyütüyoruz bunu. İşte vekillerde, mekillerde var siyasi pasaport falan böyle. Ama hocam 7 milyon civarında yeşil pasaport varmış Türkiye'de. 7 milyon yeşil pasaport. Bayağı bence fazla.
Evet.
Bir Avrupa ülkesi gibi düşün. Var yani o kadar, evet, pasaport. Yalnız bunların büyük bir bölümü, yani çok çok büyük bir bölümü aktif olarak kullanılmıyormuş. Yani şimdi şöyle bir gerçek var, doğal. Öğretmene yeşil pasaportu verdin. Lan kadının maaşı belli. Gidemiyor, Avrupa'ya gitse şimdi, evet, iki maaş, üç maaş yiyecek orada beş günde. Şimdi euronun durumu da ortada falan filan. O yüzden de bu kadın ya da adam bu pasaportu kullanamıyor. Aynı şekilde bir doktor var mesela, başını kaşıyacak vakti yok belki. Belki de işte ne bileyim ekonomisi uygun değil ya da başka bir...
Kiralıyı giyselerdi.
Keşke öyle bir şey olsa. Yeşilpasaportum.com diye bir site öneriyorum girişimcilere. Yeşilpasaportsepeti.com mesela. Ya da işte yeşil pasaport hemen al falan gibi bir site kursak. Yeşil pasaport sahibi olup da o anda gidemeyecek, kullanmayacak. Paslanmış abi adamı yeşil pasaportu. Ya adam yeşil pasaport olmuş, kullanılmaya bordo olmuş artık pasaportun rengi. Yani yeşilliği de kalmamış. Yani bunun da bir çözüm olması lazım. Keşke diyorum aktif olarak pasaportu kullanmayanlara bu pasaport geçici olarak alınsa da diğer vatandaşa verilse. Yani bir sanatçı olarak mesela Avrupa'ya gidesin var. Gidemiyorum kardeşim. Neden gidemiyorum? Çünkü öğretmenimize vermiş pasaportu. Öğretmen gitmiyor. Doktora vermiş. Doktor o anda Konya'ya, memleketine gitmeye karar vermiş falan. Şu yeşil pasaportları aktif kullanmaya yönelik bir şey yapılsa acaba olmaz mı diye ben buradan duyuruyorum. Her gün bu konuyu açacağım. Artık şu vize serbestlisi mi gelecek? Yeşil pasaport mu dağıtacaksınız herkese? Bizi şu vize kuyruklarından kurtaran büyük kredi kazanır toplumumuzda. Bir yaradır hocam, kanayan bir yaradır. Avrupa Birliği ülkelerine giremiyor olmak ya da uğraşıyor olmak. Sesimizi duymak
dert,
için
dert.
Her gün yayında bunu anlatacağım ben ya.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi bu Avrupa Birliği ile Schengen mengen mevzuları için bir yandan umutsuzuz. Yani vize almak isteyen şimdiden yaza hazırlık yapıyor. Yani yazın Yunanistan'a gitmek isteyen, ki burnumuzun dibi yani şuradan komşumuz. Şimdiden randevu falan kovalıyor. Temmuz'a randevu veren Avrupa ülkeleri var hocam. Temmuz'a randevu veriyor.
Amerika bir sene sonraya veriyor.
Ya artık insanı eşek yerine koymanın başka bir şeyi olamaz. Yaptıkları bu hocam. Ayıp. Ayıp yani. Hani bir sene sonra randevu vermek ne demek lan?
Ya
verme randevu, almıyoruz de.
Seyahat özgürlüğünün olmaması dünyada.
Evet.
Bu yüzyılda bana çok tuhaf geliyor.
Komik. Komik lan, sen kimsin oğlum? O 10 milyon nüfuslu dandik bir ülke mesela. Orada kendi kendine turizmden geçinen bir ülkesin. La şurada geleceğiz, orada mis gibi yiyip içeceğiz, sana da para bırak. Ama yok. Diyor ki size vize serbestisi vermiyoruz biz Schengen ülkeleri olarak. O konuda da hocam şöyle bir mevzu var. Bu da bizi yanıltıyor. Bak şimdi ben radyoda bir putu daha yıkacağım. Yani bizim güvendiğimiz bir dağa daha karlar yağacak birazdan. Herkesin konuştuğu bir şey. Efendim nedir? Avrupa Birliği ülkelerine Schengen vizesi kolaylığı gelecek aslında. 72 tane madde vardı. Bunları çözdük. 6 tanecik madde kaldı. 6 tanecik. Onu da çözsek az kaldı. Yüzdük kuyruğuna geldik denilen şey var ya.
Ne hocam, o maddeler?
Hocam öyle bir şey yok ben sana söyleyeyim.
Yok mu?
O 6 madde, kalan 6 madde zaten bence geri kalan 66 tane yalandan maddeyi siliyor. Ya öyle maddeler ki bunlar, bu konularla uzlaşamayacağımız çok aşikar. Ben buradan bunu söyleyeyim de vize serbestisi gelecek diye umutlanan vatandaşlarımız bir kendine gelsin, bir sakinleşsin. Hiçbir şey geleceği yok. Hocam sana söyleyeyim maddeleri. Şimdi birinci madde diyor ki terör yasasının değiştirilmesi. Şimdi diyorsun ki hayda. Yani diyor ki senin ülkene. Sen diyor terör yasasını bir değiştireceksin. Ondan sonra ben diyor senin sanatçına, gezmek isteyen vatandaşına vize vereceğim diyor. Efendim diyor ki terör kapsamı çok geniş Türkiye'de. Bunu bir düzenleyin diyor. Şu an içinde bulunduğumuz zamanı düşünürsek. Hani siyasi süreçleri, savaşları,
çevre, ülkenin
şunlar, çevresini. Bunlar, evet. Bu olacak iş değil. Yani bunu çözemiyoruz maalesef. Yakın zamanda çözeceğimi zannetmiyorum. Diğer madde kişisel verilerin korunması kanunu diyor hocam. Güvenli veri paylaşımına izin veren düzenlemeler eksik falan, bu çözüldür.
Çözülebilir bu.
Ya bunu oturup konuşsak halledemeyeceğimiz bir şey değil yani. Şöyle adam gibi oturup konuşsak hallederiz. Europol ile veri paylaşım anlaşması varmış. Avrupa Birliği ülkelerinin polisiyle Türkiye polisi bütün verileri açık bir şekilde paylaşması gerekiyormuş. Bu olmazsa vize serbestisi yalan olur diyor. Bunu da çözeriz bence.
Bana da çözülür.
Ya çünkü bizim mesela buradan kaçan bir adamı nasıl biz Interpol'den arayıp buluyoruz? Europol'le de bir anlaşma yapacağız. Europol'le de ortak çalışacağız. Bence polisimiz bunu halleder. Yani Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı kimse bunu çözer. Yolsuzlukla mücadele reformları diyor hocam. Bu da çözülmeyecek bir şey değil. Çözülür yani. Çözülür bence bu konuda. Geri kabul anlaşmasının tam uyumu. Bak şimdi. Mesela bu tuzak bir başlık, ben sana söyleyeyim. Avrupa Birliği diyor ki hocam, bana diyor göçmen geliyor diyor senin üzerinden diyor. Sen diyor şu kağıda bir imza at, ben sana vize vereceğim. Geleceksin dondurma yiyeceksin orada diyor İtalya'da diyor. Ama diyor evet. Şunu bir imzala diyor. O imzala dediği şeyin içinde şu yazıyor hocam. Ben diyor bana gelen mülteciyi hiç adını sormadan postalayacağım. Ve nereye postalayacağım? Son çıkış yaptığı ülkeye. Dolayısıyla şimdi adam kalkıyor Afganistan'dan, oradan, buradan kalkıyor Türkiye'ye geliyor. Türkiye'yi bir kapı olarak kullanıyor sadece.
Evet.
Hani bir kısmı kalıyor, hepsi kalmıyor bunların. Yani kalan Suriyeliler bilmem neler var ama birçoğu da gidiyor. Çoğu da bizden gidiyor çünkü sınır kapısı olan hem deniz hem kara sınırı Avrupa, evet. Avrupa Birliği'de biz varız. Adam diyor ki ben sorgusuz sualsiz sana postalarım, sen de bunu almak zorundasın. Aldığın zaman da bakacaksın, onu yerleştireceksin vesaire vesaire bir sürü şey. Bu da çözülemeyecek bir şey hocam bence. Bir de adli işbirliği diye bir şey var. Adı adli işbirliği ama içinde bunun şöyle bir madde var. Güney Kıbrıs'ta da mesela adli işbirliği yapman lazım diyor.
Evet.
Biz şimdi Güney Kıbrıs tanımıyoruz. Neden? Onlar Kuzey Kıbrıs tanımadığı için. Ya o tanıyacak da biz tanıyacağız da o da bilmem neydi falan. Evet. Yani ben şimdi buradan acı haberi net bir şekilde söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne vize serbestisi falan hayal kardeşim. Avrupa Birliği'nin bu tutumu devam ederse yani alakasız noktaları bak. Şimdi haklı olabileceği şeyler vardır belki burada.
Bu şu
burada.
An için geçerli. Şöyle bu maddeleri de aşacak bir durum ortaya çıkabilir. Avrupa Birliği bize mecbur kalabilir.
Hocam öyle olması lazım. Ben buradan objektif bir şey söyleyeyim mi? Şu maddeler çözülmeyecek şeyler değil ama vizeyle ne alakası var be kardeşim? Yani bize bir koz olarak kullanıyorsunuz bunu. Sopa olarak kullanıyorsunuz.
Para da kazanıyorlar. O ayıptır para
ya. Ayıptır ya.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam yakın zamanda plastik çatal, bıçak, tabak, pipet, kulak pamuğu gibi tek kullanımlık ıvır zıvır diyebileceğimiz plastik ürünler piyasaya arzı yasaklanacak şekilde kaldırılıyormuş yani. Yani şöyle eskileri olacak piyasada ama artık yenisine daha basmayın. Yani kulak temizleme çubuğundan artık bize gına geldi, yeter bu kadar.
Ne kullanacağız onun yerine acaba?
Hocam şöyle ne kullanacağız? Şöyle şeyler kullanabileceğiz. Mesela köpük gıda kapları plastik yerine ki kullanılıyor.
Kulak çubuğu için ben. O,
kulak çubuğu
takalım.
İçin mesela tahta kulak çubuğu olmaz mı mesela?
Pamuklu.
Ya plastik değil de mesela ahşaptan, tahtadan yapılan bir pamuklu. Ya buradaki sorun pamuk değil, plastik.
Plastiği.
Evet. Yani çokça kullanılıyor bunlar. Atılıyor çöplere. Ya bilmiyorum, kulak temizleme çubuğuna gelene kadar başka şeyler var tabii ki. Yemek siparişi verdiğin zaman mesela o poşetin içinde.
Sen kullanıyor musun onları? Ben hiç kullanmıyorum.
Hocam kullanmadığım gibi ben artık işaretliyorum. Orada sipariş verdiğim evet, platformda evet, şey de var. Lan göndermeyin diyorum. Adam onu alışkanlık edinmiş. Bak bu yemek sipariş gönderen restoranlarda o paketleri kim hazırlıyorsa adam da tik olmuş. Adam da el alışkanlığı olmuş. Yani poşeti önüne koyuyor, langır lungur atıyor içine ıslak mendili, langır lungur eline geçirdiği kadar plastik tabak, çanağı bilmem neyi,
sıkıntı
çatalı.
Yaşadıkları için olabilir, iş yerlerine yolluyorlar ya, orada olmadığı için.
Oradan arıyor tabii. Millet, lan çatal göndermemişsiniz, bıçak göndermemişsiniz. Adam
uğraşmamak
bıkmış.
İçin atıyor direkt.
Tepeleme, hele o ketçap mayonezleri. Artık tarihimi geçti, ne oldu bilinmeye, alıyor içine langır lungur poşetle atıyor. Böyle böyle gide gide doğanın da biz içinden geçmiş oluyoruz hocam. Bundan sonra yaklaşık 1,5 milyon ton karbondioksit emisyonunun engellenmesi için 1,5 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyormuş. Bu kadar ıvır zıvırı hayatımızdan çıkararak. Bak düşün.
Dünyada.
Türkiye'de.
Ha, Türkiye'deki mi sadece?
Tabii, sadece Türkiye'de. Yani düşün, 1,5 milyar liralık bir atık.
Milyar dolar değil. Ben.
Yok, 1,5 ama iyi para değil mi hocam?
Çok iyi para.
Neden? Çünkü oradaki restorandaki paketçi kardeşim eline geldiği şeyi atmış içine. Efendim ben gitmişim işte oradan almışım ketçap mayonezi, biriktirmişim dolabımda, çöpe atıyorum vesaire vesaire. Bir de bunlar...
Biz kullanıyoruz sonra onları.
Ya işte kullanmak lazım. Geri dönüşümü de yok bunların ya. Hani kullanıyorsun, eritiliyor. Yazık yani, bir fabrikada dandik lastiklerden o dandik bıçak takımını üretiyorlar. Buraya geliyor, çatal kırılıyor falan filan yani. Yazık, bence doğayı kirletmediğim bir anlamı yok.
Başka maddelerden üretsinler.
Mesela işte bunun önünü açmak lazım ama tahta mahta da bunlar da olmaz. Yani bunlar da hijyenik olur mu?
Kağıt pipet falan oluyor.
Kağıt pipet kadar dandik bir icat yok hocam. Bence kağıt pipet yasaklanmalı zaten. Yani. Evet, ağzında eriyen. Yani onu kim bir düşündüyse.
O da bir şey ya, doğaya o da sonuçta bir.
Tabii.
Onu üretmek de.
Yani pipet için ağaç kesmek kadar saçma bir fikir duymadım ben hayatımda yani hani.
Geri dönüşüm.
Geri dönüşüm olması lazım. Destekliyoruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam bir hoşlantının, hoşlantı yani birinden hoşlanıyorsun. Böyle bir deyim var bence. Hoşlantı.
İlk defa duydum ama güzel geldi.
Hoşlantı nedir hocam? Birine hoşlanıyorsun, o da senden hoşlanıyor. Karşılıklı hoşlantılık hissiyatı içindesiniz. Sonra hocam bir şekilde işte dışarıda bir iki date falan. Sonra hoşlandığın, yani hoşlantı duyduğun insan bir gün senin evine geliyor. Diyelim bu senaryoda. Hoşlanmanın ileri taşınabileceği bir ortam aslında. Aynı evde hoşlanmış iki kişinin birbirinden karşılıklı hoşlanabileceği dört duvarın olması güzel bir şey. Ta ki şöyle bir soru duyduğun zaman. Sen çorapları bu şekilde mi koyuyorsun makineye? Ya da efendim mutfaktaki tabakları neden böyle diziyorsun? Ya da ne bileyim şu dolap kapaklarını kapatmıyor musun gibilerinden. Bu hocam hoşlantıyı bende bitiren bir şey. Ben de bitiriyorum.
Bu tip sorular.
Bu tip sorular ama bir yandan düşününce ilişkide mesela
biraz
bunlar...
Biraz yargı mı var orada?
Yargı da var. Bir anlamda herkesin bir düzeni var ya kendine göre. O düzenin sana dayatılması fikri beni korkutuyor hocam. Ben istemiyorum lan. Şu
baskı
anda
hissediyorsun orada.
İstemiyorum
herhalde.
Ya. Ben öyle koymak istiyorum çoraplarımı ya da dolabımı da öyle düzenlemek
rahat
istiyorum.
Rahat birine ihtiyacım oluyor senin o zaman. Rahat biri. Böyle bu tip şeylere takılmayacak.
Şeyi merak ediyorum. Acaba rahat biri var mı yoksa sadece doğru zamanı mı bekliyor? Tamamen düşmeni mi bekliyor sana kendi hayat tarzını dikte etmek için?
Olabilir.
Başkanım, senin hiç böyle bir ilişkin oldu mu? Sana hayat tarzını ya da düzen tarzını, hayat tarzı değil bu, düzen diyelim. Mesela Başak Burcu derler yani, çok titizdir falan, evet. Şıkıldır böyle her konuda.
Daha önce Başak Burcu ile flörtüm oldu, o böyle bir yargılayıcıydı.
Seni bezdirdi mi ya?
Tabii böyle bir bakıyor, niye bunu böyle yaptın? Böyle.
Söylemese bile bakıyor değil mi?
Tabii.
Bundan nasıl kurtuluruz hocam? Yani sonuçta bir ilişkinin geleceği noktada aynı evde yaşamak varsa, hani evlenmek mevlenmek falan ileriye giden süreçte. Birbirimizin hayatına karışmak zorunda mıyız acaba?
Bence sınır çizme denilen hadise, onu iyi becerebiliyorsan. Çünkü bunu bazı insanda evet şuur olmuyor. Evet. O sınırları hissettiğinde yapamıyor oluyorlar genelde.
Evet ama hocam şöyle bir şey oluyor bazen. Hani diyor ki mesela sana, efendim ya şu çatalları ben böyle koyuyorum, bundan sonra böyle koysan daha iyi gibi. Sanki böyle ben onu bilmiyordum da. O biliyormuş gibi.
Bence oradaki tavır önemli. Sen eğer orada ilk
evet
söyleyişte hamleni yaparsan
kesinlikle
o durması gerektiği yeri bilir. Heh. Ama hamleyi işte çok doğru dozajla yapmak
önemli. Hocam ne koç yiğitler ne yiğitler bu yolda can verdiler, feda oldu, harcandı gittiler. İlk başta
boşluğa
eyvallah
düşmemen lazım.
İlk başta hemen tepkini vermen lazım. Tepki derken mantıklı bir şey. Yani çorapları neden koltuğun altına atıyorsun be ayı demesi okey, haklı.
Şöyle diyebilirsin orada. Yani doğru tavırda şöyle demen lazım. Bu benim hayatım, benim keyfim.
Evet.
Onu doğru üslupta, doğru tavırda söylersen mesaj
evet
geçer diye.
Bu çok insanı soğutan bir şey. Özellikle erkeklerde oluyor bu. Kadınlar çünkü hayata daha düzen getiriyorlar ya bir noktada. Yani birçok kadın öyle. Benim tanıştığım birçoğu. Ben kendimden düzensiz kadınlarla da tanıştım ama hani çoğunluğu kendi içinde bir sistemi, düzeni olan. Şeyi anlamıyorlar. Bir erkeğin de dandik de olsa hani düzensiz gibi gözükse de kendi içinde bir düzeni olabilir. Ve ona müdahale etme tavrını hissettiği zaman adam kaçıyor. Bence bu. Yani bunu yapacaksan da
bir
uygun bir dilde.
Bir de sen mesela şimdi birkaç defa geldik sana. Gayet düzenli ve tertipli.
He duruyorsun. Hocam bir de bana diyor ya. Bana diyor bunu niye böyle yapıyorsun? Sana ne demem gerekiyor böyle insanlara?
Acaba o şey mi? Hani
hocam
kendi
belki de
bölgesini belli etme. Hani
evet. Evet.
Böyle bir sahiplenme,
evet,
bölgeyi sahiplenmeyle alakalı
olabilir.
İçgüdüsel bir şey mi var orada?
Var acaba? Var. Yani bir şekilde
daha iyisini düşün.
Ya düşünmesin işte bak. Hiçbir erkek onun için daha iyi düşünmesini o kadar istemez. Çünkü genelde erkeklerin doğası gereği erkekler en iyisini düşüneceğini zannederler.
Tabii.
Yani bir kadın eğer erkeğe sen en iyisini düşünüyorsun hissini yaşatırsa erkek onu prensesler gibi yaşatır zaten bence. Ben öyle gördüm yani.
Doğru.
Ama bir diğer yandan da işte kadınların da böyle bir ipi eline almama acaba?
Evet,
ya benim
evet
başıma şimdi buradan feminist
alanını
kendi söylemle
belli etme.
Ha, yani bütün kadınları falan kapsamıyorum. Hemen böyle diklenmesin bazı hassas huylu insanlar. Ben kendi
bu
yaşadığım deneyimlerden.
Bu arada öyle
evet, öyle de
var
olabilir. Böyle bir derdimi açtım. Böyle derdi olanlar varsa paylaşsınlar şarjda.
Murat Özsoy'la Şarj.
Yani hocam ilişkimizden, yani ilişkiden korkmayacaksın ama kendi alanında koruyacaksın. Ne diyorsun bu konuda?
Kesinlikle katılıyorum. Yani kendi hayatında kendini iyi hissettiğin, kendini ifade edebildiğin şekilde sınırlarını doğru çekersen iki taraf için de hayırlı oluyor.
Hocam bu aşkta da böyle, işte de böyle, her şeyde
her
böyle.
Her şeyde öyle. Yani çok yakında çocuğunla, annenle, babanla bile öyle. Onu
evet
söyleyebilirim.
Sınırlarını çizmek hocam.
Aynen.
Ama
yani
bazen bunu yanlış anlayabiliyoruz. Yani bu bir inada dönebiliyor. Yani ben buyum, ben de değişmem falan bir egoya gidiyoruz.
Yok, o
egosuz bir şekilde.
O değil, evet. Yani
benim mutluluğum öncelikli olacak mesela.
Bir öz farkındalığın önemli. O öz farkındalık içinde kendini doğru ifade edebilmek. Çünkü o sınırları doğru çekmezsen, dediğim gibi bu çocuğun da, annen de, kardeşin de olsa burnun dibine kadar gelir ve kendi hayatın, kendi hayatın olmaktan çıkar.
Evet. Hep bunu yaşıyoruz. Bu yüzden de ilişkilerden kaçıyoruz, korkuyoruz yani. Aslında iyiye gidecek olan bir şeyin de yolunu kapatıyoruz ya böylece. Yani o bana müdahale ediyor hissi mesela bende tetikler beni, hemen ters teper. Benim hayatıma müdahale ediyor hissi.
İşte orada yani belki de sınırı doğru yerde çekmediğin için fazla dibine geliyor ve seni o şey ürkütüyor. Ya da bunu çok yaşadığın için hayatında çok erken tepki gösteriyorsun. Belki o kadar girmeyecek karşıdaki kişi de.
Ya ben de çok, ben artık çok tetiklenmiş durumdayım hocam. Artık hiç giremiyor insanlar. Yani biraz yaklaşınca böyle hemen benim şeyim kabarıyor, tüylerim kabarıyor yani.
Evet.
Bilmiyorum böyle.
Onu anlayabilmen lazım.
Yani evet, anlayabilmek lazım ama şimdi bir yandan da böyle bekarlığa ve kendi hayatına çok alışmış insanlar var. Onların değişmesi çok zor ya. Yani benim şimdi düzenim var kendime göre. Birinin gelip ona onu da böyle yap, daha iyi olur demesi bir de beni irite ediyor, midem bulanıyor hocam.
Evet, çünkü artık oturtmuşsun o düzeni. Aslında o düzene saygı duyacak, onunla uyumlanacak birine ihtiyacım var belki.
Evet. Ya da mesela yarın kendi evine gidebilir. Akşam yine buluşuruz mesela, öyle de olabilir.
O da güzel. Bence
yani
güzel
o da bir fikir oluyor yani. Ama hep böyle mi gidecek diye sorarsanız mı? Başkanım bu konularda hep sessiz. Bu aralar kendisi.
Bu uykum geldi benim ya.
Bir ondan bir yandan da artık bu konularda konuşmuyor hocam. Nazar değiyor diyor.
Bir çekiyor kendini.
Ne zaman
evet,
bir
böyle bir
evet
ilişkiler falan açılsa
hocam
böyle bir
bana
çekiyor.
Söyledi. Bana söyledi, dedi ki ne zaman dedi radyoda konuşsam, bir kızla ilgili bir şey söylesem radyoda üstü kapalı. Nazar değiyor ve dedi bir şey oluyor dedi.
Maşallah.
Bak şu an hala kendimi aşağı. Hiçbir şey söylemedin. Şu an nazar değecek bir durum yok kardeşim. Maşallahlık bir durum
sen
yok yani.
Sen söyledin, açıkladın her şeyi.
Olan var olmayan var. Yani böyle maşallah diyerek insanları özendiremezsin de aynı zamanda. Ama benim anladığım bu ilişkilerde anlayış önemli. Ama anlayış da böyle üstten bir yerden değil. Yani seni anlıyorum. Yani sen küçük bir gerizekalıymışsın evet. gibi. Anladın mı? Seni anlıyorum. Sen küçük bir gerizekalısın. Değil.
Snob, kibirli.
Ha, o değil yani.
Evet.
Ya bir de hayatı bildiğini zanneden insanlara nefret ediyorum ben. Bir şeyi daha iyi bildiğini zanneden insanlar bana çok salak geliyorlar yani.
Evet, hayat öyle bir de elle tutulur bir şey. Tek bir doğru evet, yok ya. Tek yani. Bir doğru yol yok.
Ayrıca
bir...
bu insanların ortak bir noktası var hocam. Kendi hayatları dandik oluyor bunların böyle. Kendi hayatı düzeltemediği bir sürü şey oluyor. Ama biriyle karşılaştığı zaman bak sen neyi yanlış yapıyorsun biliyor musun falan diye giren insanlar bunlar yani. Hani çok zeki bir insanın ve hayatı çözmüş bir insanın böyle dertleri olmaz zaten. El aleme gidip sen şunu çözememişsin, sen bunu yapmışsın diyen insanlar...
Zaten çözdüğünü anlatmaz kimseye.
Ya muhtemelen kendi sorunlarını ertelemek. Ben mesela öyle yaparım bazen. Hani mesela diyelim bir işim var benim, bir şey yazmam lazım. Onu ertelerim. Başka bir arkadaşım der ki ben bir şey yazıyorum, bir konuşalım seninle. Abi ona bir fikirler veririm. Sadece kendi sorumluluğundan kaçmak beni motive eder ve yükseltir.
Doğru.
Bence birçok akıl veren insan, onu öyle yap, bunu böyle yap, senin düzenin böyle olmalı, sen şöyle yaşamalısın diyen birçok insan aslında içten içe
yaşam koçu.
Kendi sorunlarını o kadar ötelemiş, o kadar bastırmış ki onlar aklına bile gelmesin diye başka insanların sorunlarına odaklanıyor. Eğer etrafınızda size çok akıl veren, çok iyi dost durumlar bir de, onları makasla uzaklaştıralım, aramızdaki bağları tık tık tık kesip onlardan uzaklaşalım. Kimsenin dırdırını, tavsiyesini dinleyecek vaktimiz olmasın. Ama tabii bu da egoya düşmek olmasın bir yandan. Hani ben buyum, ben düzelmeyeceğim falan deyip saçma bir yolda ilerlemenin de bir manası yok ama evet hocam, akıl veren insanlar. Tarkan'ın bir şarkısı vardı hocam. Verme, verme, vereceksen
huzur ver.
Huzur ver. Onu çalalım bence ya. Şarjdayız. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te havadan sudan daldan dala konuştuğumuz şarjımızın ilk yarısını bitirdik. Daha bir saat daha buradayız. Eğer trafikteyseniz çok şanslısınız şu anda. Çünkü trafikte yapılacak en iyi şeyi yapmakta olduklarını düşünüyorum. Biz dinleyenler hocam katılıyor musun?
Ya, kesinlikle.
Evet, şimdi dinleneceğim biraz. Şarkı türkü çalacağım. Bir saat daha buralardayız. Şarjda kalın.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam hafta sonu diyelim. Şöyle bir cumartesi günü tek başına. Tek başına. Canın sıkıldı. Çıktın şöyle bir atıyorum Nişantaşı'dır, ne bileyim Asmalı Mescid'dir, Taksim civarlarında şöyle bir gideyim. Şurada bir müzik dinleyeyim, bir şey içeyim, bir saat kafa dinleyip çıkayım dedin. Önündeki en büyük engel ne biliyor musun? Bir erkek olarak.
Tek başına bir yere gitmek.
Evet. Damsız almıyoruz kardeşim, damsız kusura bakmayın denen bir laf var. Ve bu laf çok böyle... Elit mekanlarda bile aynı şekilde söyleniyor. Damsız girilmez. Ne kadar iğrenç, ne kadar saçma bir kelime.
Bir şey denmese bile geçmişten gelen bir şey var ya, gittiğin zaman böyle geriliyorsun.
Almıyorlar hocam.
Kapıda böyle karşılaştığında da böyle o karşılıklı gerilim oluşuyor. Bazen oluyor yani. Evet. Artık bilmiyorum hani gittiğim zaman ben öyle oluyor. Tek başıma bir yere gidiyorum. Bir arkadaşımın çaldığı bir yer olabilir. Ya da işte birileri orada içeride.
Tanıdık varsa gidiyorsun.
Giriyorsun ama o şeyi yaşıyorsun gerilim. Acaba bir şey diyecek mi kapıda diye.
Türk gençlerinin en büyük derdi olabilir hocam. Yani sosyalleşmelerinin önündeki en büyük derdi. Maalesef bir arkadaş grubuna yamanmak zorunda kalıyorlar kızla erkekle. Ya da sadece kapıdan içeri girmek için bile birileriyle orada olmak zorundalar.
O kapıdaki kişilerin aslında deneyimine göre de değişiyor. Seni aslında gördüğünde beden dilinden üstündeki başındakine, baş tıraşına kadar böyle bir değerlendirip o mekan... Önemli olan aslında o mekan için uygun bir misin değil misin?
Ama yani şöyle düşünüyor. Ona şöyle bakıyor. Gelsin kadın erkek bunlar beraberlerse bunlar belli ki çiftler. İşte bunlar içecek, eğlenecek, 4 saat durur. Erkek gelecek, sap sap takılacak. Bir şey içince kafası mı karışacak, ne olacak bilmem ne, bir ön yargıyla giriliyor. Ama benim konum bu değil. Yani damsız kelimesi saçma sapan bir laf. Dam ne demek abi? Yani bugün kadınlar bayan dendiği zaman bile inanılmaz tepki verirlerken hala dam. Damın var mı? Dam. Dam ne demek abi? Ne damı ya? Dam ne oğlum? Korkunç bir laf.
Balıkçı damı var.
Korkunç bir laf. Geçtiğimiz günlerde neyse ki hocam bu emsal teşkil edecek bir ceza uygulanmış iki tane kafeye. Damsız giremezsiniz diyen mekana cinsiyet temelli ayrımcılık yaptığına karar verilerek 256.357 lira para cezası kesilmiş.
Oh.
Yani bunu kim kestiyse helal olsun. Yani bu hassasiyeti uyanan belediye mi artık kim kestiyse. Çok mantıklıyım hocam. Bir kere kadınların tepki göstermesi lazım bu olaya, erkeklerin değil. Ne alaka yani, biz anahtar mıyız la, biz olmadan içeri sokmuyorsunuz. Hayırdır oğlum, biz çanta gibi poşet gibi erkeğin elinde gezdirilen bir şey miyiz demesi gerekiyordu bence. En sonunda birileri uyanmış bu olaya.
Tek başına bir kadın bir yere gittiğinde peki aynı
girer,
şey geliyor.
Girmez. Dört kızla girer içeriye.
Dört kız gir, dört erkek zor girer.
İmkanı yok. Dört kız girer. Neden erkekler giremiyor dört tane erkek?
Çünkü genelde erkekler olay çıkarır.
Hocam bir erkek bile böyle düşünüyor ya. Bizde suç abi, ben sana söyleyeyim.
Çok fazla mekanlarda çalışın.
Evet,
gece
doğru doğru. Yok, ben de görüyorum. Mesela şimdi gidelim biz de bir yere. Diyelim beni aldılar. Damsız girilemeyen bir yer değilmiş. Orada beni en rahatsız eden şey dört tane sapın.
Yani sen
maalesef
de rahatsız oluyorsan evet düşün.
Evet ya, ama yani hoş değil
bir gerçekliği
ya.
De var bir yandan.
Ya biraz o zaman daha nitelikli insanlar dursun kapıda. Bazı tiplere bakıyorum, ulan sen bu kapıda ne işin var? Ayı diyesin gelen insanlar var, seni almıyor mesela içeriye. Bazıları da böyle eşkal tipler var bazen kapıda hocam. O mesela o mekanın en büyük tehlikesi o. Görüyorsun bazı mekanlarda kadını bile döverek atan hanzolar var.
Tabii onlar, o
güvenlik görevlisi diye adamın kafasına şişe kıran hanzolar var. Yani bunları alırken mekan okumuş etmiş iki üniversite mezunu bir adamı kapıda damsızsın diye bekletiyorsa olmayacak bir iştir. Avrupa nasıl çözmüş bunları acaba? Çözmüşler yani. Giriyorsun ya da giremiyorsun, onu anlıyorlar ama dışarıda. Biz de çözebiliriz bence. Bu ceza bir örnek olsun, emsal teşkil etsin diyoruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Bazı restoranlarda sınırsız yeme menüsü falan gibi şeyler var hocam. Bunların bir kısmı iyi, bir kısmı tuzak. Yani mesela sınırsız yiyebileceğin yemek var, sınırsız yiyemeyeceğin yemek var. Mesela bir
mide
pizzacı
geçirene kadar yiyeceğimiz yemekler var.
Şimdi mesela bir pizzacı da, ilk galiba bunu pizzacılar çıkardı.
Evet, bir tane zamanında
bir zincir pizzacı vardı. Diyordu ki
Yiyebildiğin kadar
pizza artı işte bir tane içecek şu kadar. Tabii şimdi ergenlik zamanında biz bu hamur işlerini yiyorduk, gömüyorduk. Ama şu anda mesela sen bana desen ki sınırsız pizza 1000 lira, bir tanesi ne kadar? 700 lira. 800 atıyorum, bilmiyorum fiyatlarını ama ben onu tercih ederim. Çünkü ziyan olacak öbürü. Yani evet. Sınırsız da yiyemeyeceğim ben.
Ben de aynı fikirdeyim ama bazı yemekler var gerçekten
sınırsız yerim diyorsun.
Sınırsız yiyebilirim.
Şimdi yerken öyle ama sonra pişmanlığı da geliyor. Mesela neyi sınırsız yersin hocam? Hangi yemeği?
Döner yiyebilirim mesela.
Ben 1 kiloyu
mantı
geçerim.
Mantı yiyebilirim.
Dönerde bir
mantı
kilo
mı?
Net geçerim.
Bak, mantıyı sınırsız yersin ama mantı 15-20 dakika sonra midende şişer.
Şişer evet.
Sünger Bob gibi olursun yani, içinde bir sünger Bob.
Döner olur ama, döner olur.
Dönerde ağır değil mi hocam? Sınırsız döner.
Ben bir yok. Kiloyu geçerim net şu an.
Öyle mi?
Ekmeksiz falan.
Ekmeksiz. Sınırsız başka ben ne yerim düşünüyorum sınırsız?
Sınırsız pirzola.
Sınırsız pirzola yerim bak.
Pirzola çünkü olabilir.
Sınırsız tavuk kanat.
Çorba olur, çorba güzel.
Bak, tavuk kanat da gider sınırsız.
Tavuk kanat.
Tavuk kanat kesin olur.
Kesin
çorbada bayar hocam ya. Çorbada sınır tanıyor.
Ama güzel bir beyran, bir tencere içerim.
Beni bayar ya hocam. Ama evet etli yani metli. Akar gider. Aha. Yani bir hamur işi kadar mesela tavuklu pilavı sınırsız
ama
yiyemez.
Mesela kanat iyi oldu. İyi bir örnek oldu. Başka ne olabilir kanat gibi öyle?
Çöp şiş.
Çöp şiş olur.
Abi, affetmem. Çöp şiş şeyleri alıyor ya. Bu kadar yer. 500 tane yersen bilmem ne.
Evet, 500'e kadar koymuşlar. 500 tane yiyemem. Ama yani mesela bir porsiyonda 5 tane mi koyuyorlar artık? 3-5 tane koyuyorlar.
8 tane falan
onun,
sanki.
Yani o iyi mekanlarda, o ucuz mekanlarda
makarna
öyle.
Makarna da mesela, makarna da yer misiniz?
Hocam makarnayı ben yerim sınırsız
bir
ya.
Bir paket makarna yerim.
Güzel sevdiğim makarna mesela. Atıyorum, ne seviyorsun? Domates mi seversin?
Gömerim, sınırsız gömerim. Sınır tanımam. Ama o da 10 dakika sonra top gibi yuvarlanırım. Yani diyelim o yemeği ben Beşiktaş'ta yedim. Aşağı doğru sahile kadar yuvarlanırım yani. Öyle söyleyeyim, o şekilde.
Eve yürüyeceksin zaten neredeyse.
Öyle yapmam.
Sonra.
Ekmek olmayınca galiba sınırsız yeniyor ya birçok yemek.
Yenilir.
Ama mesela sebze yemeklerinden sınırsız kıymalı bezelye yerim hocam ben.
Bak, bezelye mi yersin?
Kıymalı bezelye, sınırsız.
Sebzede
brokoli yerim, bayağı yerim.
Sınırsız brokoli mi?
Yerim.
Brokolinin bir tanesi bir tahammülüm yok ya. Para versen yemem.
Bezelye şey fazla yok.
Öyle
mi?
Mu?
Aynen.
Hocam
bana
başka
da gelmedi ya. Sebzelerden düşünüyorum.
Sınırsız yiyebileceğim bir sebze. Sınırsız hangi sebzeyi yerim?
Taze fasulye olur belki.
Bak, peynir, yaprak sarması.
Peynir, domates, tuz.
Ekmek. Oğlum o ne, inşaatta çalışan bir adamın menüsü bu. Sınır, restorandan bahsediyoruz. Şey, bunu her yerde yersin sınırsız.
Şokomelo, fakir zengin kebabı.
Ya bunu evde ye. Ben restorandan bahsediyorum. Mesela sınırsız çöp şiş dedik. Yaprak sarması sınırsız yerim.
Yerim. Ben de yerim.
Midyede de mesela eğer sağlamsa evet. Sınır tanımam. Biraz da överim. Evet. Biraz da överim. Sınırsız.
Var da öyle, rekorlarım
sınırsız
var benim.
Sınırsız kokoreç.
Yani.
Sınırsız kokoreç ekmeksiz yemen lazım
ekmekli
ya.
Ekmekli olmuyor ya, ekmekli tabii. Bir şey.
Ama
kebap işte yiyebilirim ben, güzel bir Adana kebap.
Ama yanında yerim. Şimdi onun tırnaklı pide falan gömmeden olur mu hocam ya?
İşte ufak ufak.
Sınırsız salata yiyenler var. Bak sınırsız salata yiyen kızlar var. Ben yiyemem.
Ben de yiyemem.
At yani. Gibi salata yiyor. Leğenle yiyor.
Çoban
leğenle.
Salata yerim ama bak.
Mesela
çoban.
Köfteciye giderim ben. Köfteden önce salatası gelir ya. O salatayı bitiririm sonra köfteyi yerim mesela.
Patates kızartması yenilebilir.
Turşu da sınır tanımam.
Turşu baya, ama sonra
biraz zorlar
turşuyu
ya.
Turşuyu da yerim ben çok sınırsız.
Litre litre su içersin.
Evet. Acıktık diye düşünüyorum.
Ben çok acıktım.
Biz normal yayın akışımda devam ediyoruz şarjda.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam Sylvester Stallone, Stallone, evet. Stallone herhalde. Evet. Ya bu adamı Rambo diyorlar geçer. Rocky ya da Rambo diyelim. Geri dönüyormuş hocam Rambo filmlerine.
Ya Rambo da artık... Rocky olsa bir derece...
Hocam de. Sylvester Stallone kaç yaşında acaba?
Rocky'yi nasıl
şu
oynayacak
an?
Abi?
80'e yakındır, 70 küsur falan. Artık şeyci oldu zaten.
AI ile yüzünü değiştirirler falan.
Hocam hoca oldu, eğitiyor.
Abi
torunları
79
artık.
Yaşındaymış, 79. Ama Rambo da Rambo'ydu be. Hocam Rambo. En sevdiğin Rambo filmi hangisi?
Bir.
Ben i̇lk First Blood değil mi? İlk
evet,
kan.
Evet ilk.
Bence o var ya sinema filmi gibi sinema filmi, bak ben sana söyleyeyim.
Çok iyi.
Yani aksiyon filmi gibi değil, sanat filmi gibi aynı zamanda. Çok öyle. Güzel bir derdi var. Çok güzel bir hikayesi var.
Çok
yani
güzel.
Savaştan sonra işte ülkesine dönüp bir anda değersiz hisseden. Çünkü savaşa karşı ayaklanıyor biliyorsun Amerikalılar. Evet. Vietnam Savaşı bitmiyor. Halbuki o adam o savaşta Amerikalılar için savaştığını sanıyor. Yani ülkesi için kendini feda ettiğini düşünen bir adam. Ülkesine döndüğünde işte o kasaba şerifi hatırlıyorsan.
Evet.
Senin gibileri burada sevmeyiz. Defol git falan diyor. Adamı bir suda yıkama işkencesi falan yapıyor. Araba gibi yıkıyorlar herifi böyle iç dış. Tertemiz bir cilalıyorlar herifi. Ve bileniyor. Ondan sonra vay sen misin deyip daha da tahrik ediyor. Dövüyorlar mövüyorlar bunu. Ondan sonra adam da ben diyor lan bilen dağlardan geliyorum. Siz kimsiniz oğlum diyor. Çatır çutur 20-25 tane polisi katlediyor Rambo. Sonra sen buradan al bu hikayeyi. Onu böyle bir kahramana dönüştür. Çizgi roman karakterine dönüştür.
Rocky
efendim
de öyle
Afganistan'a
biraz.
Gidiyor. Rocky de öyle. Rocky de çok iyi filmdir. İlk filmi.
Rocky inanılmazdır ama 2'nin yeri ayrıdır bende. Sinemada seyretmiştim 2'yi. Çok etkilenmiştim.
Evet. Şimdi John Rambo için imzayı çakmış Sylvester Stallone. Ne diyorsun hocam? Ne yapacak acaba? Yani şimdi eskisi gibi hoplayıp zıplayamaz.
Yok.
Okla helikopter vuramaz.
Eğittiği birinin başına bir şey gelecektir. O da... mentorluk tarzı bir şey yapacaktır.
Vallahi yani. Bana da öyle geliyor ama yapımcılar arasında hocam Marvel dünyasının yönetmenlerinden işte Joe Russo falan da varmış. İyi bir stüdyo olaya i̇şte müdahale ediyormuş.
Teknolojiyle birlikte falan hala o Rambo'luğunu yapabilecektir diye düşünüyorum.
Evet.
Bu arada hiç
ama
Rambo
şey olur ben söyleyeyim. Bir yerde inzivaya çekilir. Tamam bak hikayeyi
klasik.
Söylüyorum sana.
Onu yaptı ha o en inzivaya... son Rambo'da.
Tabii zaten oluyor. İnzivaya çekilir. Yaşadığı yerde birileri bir anlaşmazlık bir şeye girer. Bunun da olayın içine çekerler. Bu da ortalığı dağıtır.
Bence izlemeye gerek kalmadı. Aşağı yukarı böyle şeyler olacak. Amerika'nın da Rambo'luğundan bıktık. Yani her yere dalıp ondan sonra Rambo hikayeleri. Ne anlatacak? Irak'ta mı geçecek acaba bu sefer?
Yok,
İran'da mı geçecek?
Güncellerler diye düşünüyorum ben evet.
Artık nereye savaş açarlarsa orada geçecek. Yani Amerika'nın da dalmadığı, karışmadığı toprak kalmadı. Afganistan'da en son perişan ettiler. Orayı bıraktılar öyle.
Evet.
Oraya dağıtıp darmadağın edip bıraktılar. Şimdi İran'ı da mesela karıştırıp bırakacaklar. Başımıza bela bunlar sonra. Ülkemizin dibinde kaotik, düzensiz memleketler. Irak'ı da öyle yaptılar. Suriye'yi de böyle yaptılar. Bakalım bu sefer John Rambo dünyanın neresini kurtaracak? Merakla bekliyorum.
Murat Özsoy'la Şans.
Şimdi de sağlık köşemize geldik hocam. Spor konuşacağız. Şimdi havalar güzelleşti. Artık spor yapmamızın önünde bir bahane yok. En azından çıkıp şöyle bir koşturursun, bir yürürsün, bir sahil, mahil, orman, temiz hava değil mi?
Ben yürüyüş yapıyorum bu ara.
Başkanım sende var mı spor bu aralar?
Var.
Evde yaptığın spor
var.
Dışında?
Yok.
Yürüyüş yapıyor musun?
Yürüyüş yapmayı seviyorum ama pek üşeniyorum ya. Şimdi mesela, oraya gideceğim, oradan
bravo.
Eve geri döneceğim de, duşumu alacağım da, gün bitecek de falan
evet, evet,
da filan.
Evet. Birçok insanın derdi bu biliyor musun?
Tabii.
Yani şöyle yürüyüş yapmayı aslında seviyoruz. Ama mesela yürümek için metroya, metrobüse, minibüse biniyorsan bir anlamı kalmıyor. Yani
evet, yoruyor.
Evinden aşağı yer alacaksın, sahil olacak mesela.
Aynen.
Ya da orman olacak aşağıda ya da bir park olacak.
Aynen. Kesinlikle.
Yürüyeceksin.
Bazı şeyler yürütüyor mesela. İstanbul biraz yürümesi zorlu bir şehir.
Evet
yani
yokuş aşağı
hem
yokuş
yokuşlar
yukarı.
Var hem
evet.
Merkezi işte senin yaşadığın yer biraz iş evet. Şeyi.
Oradan
rahat bir yere çıkman lazım.
Ya şöyle düşün mesela Beşiktaş'ta oturuyorsun. Aşağısı Boğaz. Mis gibi evet. Yürü diyorsun Yıldız Parkı
Yıldız
var diyorsun.
Parkı var.
Ama abi Dikili Taş'tan aşağı iniyorsun yokuş aşağı güzel. Bir saat yürüdükten sonra tempolu bir de o yokuş çıkmak var ya. O da işte ölüm oluyor.
Dolmuş minibüs dönüş.
Onu yapmıyoruz. Ben mesela yürümeyi spor olarak değil de böyle kafa dağıtmak için, kafa dinlemek için yapıyorum.
Kesinlikle.
Yani yürüyerek çözemediğim çok az sorunum oldu.
En güzel bir de şey ne biliyor musun? Amaçsız çıkmak. Belirli evet. Amaç için değil.
Boş yürümek kafayla için, ya. Evet. Boş kafayla. Şöyle bir yürüyeyim. O çok iyi bir şey. Onu bir de koşanlar var.
Yani işte bir ara koşuyordum. Bu ara tekrar düşünüyorum koşmaya başlamayı.
Ya ben üşeniyorum hocam be. Yani terleten sporlar hoşuma gitmiyor benim ya. Terlememem lazım.
Çok iyi oluyor ama.
Evet. Yani düzenli koştuğun zaman aslında o bir ayda falan fark edersin değil mi? Merdiven
çıkarken.
Bir de koşu çıkarken.
Bağımlılığı diye bir şey var biliyorsun.
Öyle mi?
Evet.
Acı bağımlılığı gibi bir şey benim
yok,
için
yok öyle
bu.
Değil.
Ne
yani
yapıyor
bayağı adam? Bayağı bağımlı hale geldiğinde kopamıyorsun.
Var bunu yapan arkadaşlarım var. 40 yaşını bağımlı. Geçmiş abi. Adam koşuyor. Günde 6 kilometre, 7 kilometre.
40 yaşında, 80 yaşında insanlar koşuyor. Koşu yarışlarına bak, muhakkak görüyorsun böyle 70-80 yaşında tiplerde oluyor.
Ama işte bunu erken mi başlamak lazım? Yani şimdi 80 yaşındaki bir adam durduk yere koşamaz
hiç
herhalde.
Hiç yaşı yok onun. Yani şöyle 60 yaşında da başlamış olabilir. Öyle hikayeler mi? De var. Ben biraz meraklıydım, araştırıyordum.
Vallahi koşu bana gelmiyor hocam ya.
Ya koşu şey değil
ben
tabii.
Ben koşu yarışlarında çok çaldım harbi oluyor 80 yaşında görüyor, amcalar.
Bak. Oluyor mesela. Maratonda İstanbul Maratonu'nda mesela tabii. Baktığın zaman 7'den 77'ye 87-97'ye kadar koşan
Nisan'da
var.
Nisan'da yani. Bir koşuda Fenomen Türk'te sponsor olacak.
Öyle mi?
Evet.
Öyle mi? Hı. O zaman koşarız. Ama şimdi şöyle bir sorunumuz var. Yani şimdi günlük hayatımızda koşmamızı gerektirecek bir şey yok. Yani ilkel insanlarda arkadan mesela aha aslan geliyor lan koş diye koşuyorduk mesela biz. Doğru. Yani mamut geliyor lan kaç diye kaçıyorduk. Şimdi onu gerektiren bir durum yok. Şu an sakin sakin. Yani şu an mesela sokakta koşsan ne koşuyor lan bu adam diye bir koştuğu yere bakarsın. Bir arkadan biri mi kovalıyor acaba? Biri mi bıçaklıyor adam falan diye ona bakarsın. Garipsiyoruz koşan insanları.
Ama koşu bir kültür de haline geldi. Gruplar, koşu grupları var. Şehir içinde de evet. Koşuluyor. Alışıklar. Kılık kıyafeti de ona göre oluyor.
Bende ise koşma kaslarım artık iyice yaşlandı, paslandı. Çünkü koşmuyorum.
Tabii biraz tabii...
Alıştırmak lazım kendimizi. Yani kondisyon. Şimdi mesela ağırlık kaldırıp indirmek de bir spor. Kasları geliştiriyor ama koşma dediğin zaman kondisyon da arttırıyor ya. Her türlü fiziksel action'larda daha faydasını görüyorsun. Ama maalesef beni yoran bir spor koşma diyelim. Açık havada yapacağımız başka sporlar bulamayacağım. Ben terlediğim sporlarda yokum ya.
Murat Özsoy'la Charles.
Evet bugün de muhabbetimizin sonuna gelmişiz gibi duruyor. Bilgehan Başkan ve Atalar Hocam'la var mı bir şey söyleyeceğiniz?
Görüşürüz. Yarın görüşürüz.
Yarın yine buradayız. 18'den 20'ye kadar trafik saatinde trafik çilenize merhem olmaya, derman olmaya. Sizinle beraber bu yolu yeniden yürümeye varız diyoruz. Yarın saat 18 gibi buralardayız. Görüşürüz.
Murat Özsoy'la Charles.